Ayrım 12. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 112. Bölüm 12. Liman görmeden geçen 72 gün. Balinalar ve kuşlar. Spray'in mutfağına bir bakış. Uçan balıklı kahvaltı. Apia'da hoş geldin karşılaması. Bayan Robert Louis Stevenson'ın ziyareti. Vay Lima'da. Samoa misafirperverliği. Hızlı at sürme nedeniyle tutuklanma. Eğlenceli bir atlı karınca. Papua Koleji'nin öğretmenleri ve öğrencileri. Deniz perilerinin insafında. 43 gün boyunca yalnız olmak uzun bir zaman gibi görünse de, gerçekte burada bile kanatlı anlar su gibi akıp gidiyor. Nukahiva'da durmak yerine, ki durabilirdim de durmayabilirdim de, bir sonraki durak diye niyetlendiğim Samoa'ya doğru devam ettim. Bu durum seyahate 29 gün daha ekledi ve toplam 72 güne ulaştı. Bu süre boyunca hiçbir zaman zor bir durumda kalmadım. Seyir boyunca arkadaş yokluğu da hissetmedim. Samoa'ya varıncaya kadar rotamda o kadar çok mercanlık vardı ki bu kayalıklar en yakın arkadaşım oldu ya da kendimi yalnız hissetmeme zaman bırakmadılar diyebilirim. Juan Fernandez ile Samoa arasında geçen olaylardan ilki, gerçi fazla bir olay olmamıştı, gecenin bir saatinde ben kameradayken okyanusta serseri dolaşan büyük bir balina ile neredeyse çarpışmam idi. Teknemi görünce çıkarttığı şaşkın homurdanması ve suda yarattığı karmaşa beni kameramdan dışarı fırlattı ve havaya fışkırttığı suyla bir güzel ıslattı. Canavar belli ki pek korkmuştu. Hızla o doğuya doğru uzaklaşırken ben de batıya doğru gitmeye devam ettim. Çok geçmeden onun izini takip eden başka bir balina arkadaşı daha yanımdan geçti. Seyrin bu kısmında başka bir şey görmedim, görmek de istemedim. Adalara veya mercan kayalıklarına yaklaştığımızda aç köpek balıkları teknenin yakınına kadar geldi. Onlara silahla ateş etmek kaplan avlamak kadar tatmin ediciydi. Ne de olsa köpek balıkları da denizin kaplanları. Bence bir denizci için aç bir köpek balığı ile karşılaşmaktan daha ürkütücü bir düşünce olamaz. Çevremizde devamlı kuşlar vardı. Arada bir tanesi direğe konup spreye bakıyor ve Fuego'da yapılan Joseph'in ceketi gibi yama dolu ana yelkenden oluşan kanatlarını hayretle inceliyordu. Güney denizlerinden geçen gemiler diğerlerine oranla çok daha az. Pasifik'i geçtiğim günler boyunca tek bir gemi dahi görmedim. Bu uzun seyirlerde yediğim şeyler genelde patates, tuzlanmış morina ve haftada 2-3 kez yaptığım bisküvilerden oluşuyor. Her zaman için fazlasıyla kahve, çay, şeker ve un bulundururum. Genelde bolca patates taşırım ama Samoa'ya varmadan önce bir terslik oldu ve denizcinin lüksü olan bu gıdadan yoksun kaldım. Juan Fernandez'le karşılaştığım, neredeyse papuçlarımı dahi alan Amerikan Portekiz kırması tüccar Manuel Corroza yüzünden okyanusun ortasında patatessiz kaldım. Çok kötü duruma düştüm. Ben de kendimi tüccar sanırdım. New Bedford üzerinden gelen Azor yerlisi bu Portekizli benden çok daha usta çıktı. Benim Kolombiya'dan aldığım en iyi cinsten 35-40 kiloluk eski patatesleri alıp karşılığında bana yeni patates verdi. Benimkini istemesinin nedeni tohum değişsin diyeymiş. Ne var ki denize açıldığımda onun yumrularının ham ve yenmeyecek halde iğrenç sarı kurtçuklarla dolu olduğunu fark ettim. Çuvalın ağzını hemen bağlayıp benim eski stokumdan kalma birkaç patatese döndüm. Eğer fena halde aç kalırsam ada patatesleri belki de o kadar kötü gelmeyebilir diye düşünüyordum. 3 hafta sonra çuvalı tekrar açtığımda milyonlarca kanatlı böcek uçuştu. Manuel'in patateslerinin hepsi güve olmuştu. Çabucak ağzını bağladım ve olduğu gibi denize attım. Manuel'in elinde daha pek çok patates vardı ve de benden sebze almaya meraklı balina avcılarına Juan Fernandez adası yakınında bir yığın balina olduğunu söylememi istemişti. Ben de öyle yaptım. Hem de en kocamanlarını bildirdim ama hepsi de adadan çok uzaktaydı. Denizcilerin dediği gibi olayın enine boyuna bakacak olursak, Pasifik'i aşan bu uzun seyirde dahi yiyecek stoku konusunda gayet iyi idare ettim. Lüks yemek gerektiğinde her zaman için takviye yapabileceğim ufak bir iki dükkan buldum. Özellikle de uçan balıkların gece yelkene çarpıp bazen 2-3 tanesinin, bazen ise bir düzinesinin güverteye düştüğü Alize rüzgarları bölgesinde seyrederken taze et stokum azaldıkça taze balık yedim. Dolunaylı geceler hariç her sabah rüzgar altındaki küpeşteden bolca miktarda balık toplayıp durdum. Konserve etler ise ilgisizlikten şikayet etti. 16 Temmuz'da spreye yeterince dikkat, biraz yetenek ve biraz da çabalama sonucu öğle saatlerinde Samoa Krallığı'nda Apia'da demir attı. Teknemi bağladıktan sonra güneş tentesini gerdim ve bir an önce karaya gitmektense akşamın geç saatlerine kadar Samoalı kadın ve erkeklerin kulağa müzik gibi gelen seslerini keyifle dinleyerek tentenin altında öylece oturdum. Limandan ayrılan bir kanodaki üç genç kadın sloop'un bordasına yaklaştığında kürek çekmeyi bıraktı. İçlerinden daha açık tenli olanı samimi bir şekilde el sallayarak "Talofele, yana sana sevgiler şef" dedi ve sordu. "Tekne gelmek, ben sevmek." "Sana sevgiler" diye yanıtladım ve "evet" dedim.
"Sen adam gelmek yalnız?"
Tekrar "evet" diye yanıtladım.
"İnanmıyorum. Başka adamlar vardı, sen onları yedin."
Bu lafın üzerine diğerleri gülüştüler.
"Sen ne için gelmek uzun yol?" diye sordular.
"Siz bayanların şarkı söylemesini dinlemek için" diye yanıtladım. Hepsi birden "ah talofele" diye bağırışıp şarkı söylemeye başladılar. Onların sesi limanın öbür tarafındaki yüksek palmiye ağaçlarıyla dolu bahçeye çarparak geri dönen müzikle atmosferi doldurdu. Çok geçmeden Amerikan konsolosunun teknesinde bir yandan sırayla şarkı söyleyen, bir yandan da tempolu bir şekilde kürek çeken 6 genç adam geldi. Onlarla yaptığım görüşme kanodaki hatunlarla olandan çok daha verimliydi. General Churchill'in beni elçiliğe yemeğe davet ettiğini ilettiler. Samoa konsolosluğuna kadın eli değdiği açıkça ortadaydı. Bayan Churchill generalin teknesinin ekibini kendisi seçmişti. Üstelik düzgün üniforma giymelerine ve Samoa denizci şarkılarını söyleyebilmelerine de özen göstermişti. Bayan Churchill kendisi daha ilk haftada bu şarkıları yerli kızlar gibi söyleyebiliyordu. Ertesi sabahın erken saatlerinde Bayan Robert Louis Stevenson spreye geldi ve beni ertesi gün için Wailima'ya davet etti. Onca maceralı günden sonra seyahatim boyunca bana keyif veren yazara kısa bir süre önce eşlik etmiş bu zeki kadınla yüz yüze gelmek tabii ki beni çok heyecanlandırdı. Başımızdan geçen maceraları karşılaştırırken tepeden tırnağa beni süzen şefkatli gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Yaşadığı bazı deneyimlerine ve kaçışlarına doğrusu hayran kaldım. Eşiyle birlikte Pasifik adaları arasında bir yığın köhne tekniğiyle seyahat edişlerini anlattı ve dalgın bir şekilde "zevklerimiz aynıydı" diye ekledi. Seyahat konusunu takiben bana Akdeniz için Seyir Kılavuzu adlı 4 ciltlik nefis bir kitap serisi verdi. Bunlardan ilkinin başında şöyle yazdı: "Kaptan Slocum'a, bu ciltli kitaplar kocam tarafından defalarca okundu ve kesinlikle eminim ki bunların onun herkesten daha üstün tuttuğu tarzda bir denizciye verilmesinden mutluluk duyardı. Fanny V.D. G. Stevenson." Bayan Stevenson bana ayrıca Hint Okyanusu için harika bir kılavuz kitap da verdi. Bu kitapları ormanda uyuyan Tusitala'nın neredeyse kendi alından almış gibi olmak bende saygı dolu bir huşu hissi uyandırdı. Aulele Spray bu hediyeni el üstünde tutacak. Yazarın üvey oğlu Bay Lloyd Osborne benimle birlikte Wailima malikanesini dolaştı ve mektuplarımı eski masada yazmamı teklif etti. Açıkçası bunun haddini bilmezlik olacağını düşündüm. Benim için büyük yazarı Samoa adetlerine uygun oturmaya alıştığı salona adım atmak bile yeterliydi. Bir gün ev sahiplerimle birlikte Apia'nın ana caddesinden Spray'a doğru gidiyorduk. Bayan Stevenson atta, ben yanında yürüyordum. Bay ve Bayan Osborne ise hemen arkamızdan bisikletle geliyordu. Sokağı döndüğümüzde birden kendimizi son derece çarpıcı, yerli bir alayın ortasında bulduk. Önümüzde bir tür ilkel bir müzik bandosu, arkamızda ise bayram ya da cenaze vardı. Açıkçası tam olarak ne olduğunu anlayamadık. İri yarı adamlardan birkaçı sopaların ucunda balyalar ve bohçalar taşıyordu. Balyalardan bazılarının tapa kumaşı olduğu aşikardı. Bir grup sopanın ucundaki diğerlerine göre daha ağır olan şeyin ne olduğu ise pek belli değildi. Acaba kızarmış domuz mu, yoksa daha korkunç cinsten bir şey mi diye merak ettim ve sordum. Bilmiyorum diye yanıtladı Bayan Stevenson. Düğün de olabilir, cenaze de dedi. Ama her ne olursa olsun kaptan, bulunduğumuz yer bu şenliğin başını çekiyor gibi. Sprey nehirde demirli olduğundan karşısındaki sahilden parlak yeşile boyalı, kıytırık bir Gloucester sandalına binerek tekneye ulaştık. İkimizin ağırlığıyla küpeşte neredeyse suya değiyordu ve ben su almasını engellemek için son derece dikkatli kürek çekmek zorundaydım. Bu macera Bayan Stevenson'ın pek hoşuna gitti ve biz kürek çekerken o da fıstık yeşili bir botla denize açıldılar diye şarkı söyledi. Eşiyle kendisinden söz ederken zevklerimiz aynıydı deyişini daha iyi anladım. Medeniyetin merkezinden uzaklara yelken açtıkça neyin para edeceğine, neyin etmeyeceğine dair konuşmaları giderek daha az duymaya başladım. Yolculuğumu konuşurken Bayan Stevenson bana bu işten çıkarımın ne olduğunu bir kere bile sormadı. Bir Samoa köyüne geldiğimde şef bana cinin kaç para olduğunu ya da kızarmış domuza ne kadar ödeyeceksin diye bir şey sormadı. ''Dolar, dolar, beyaz adamın bildiği tek şey dolar.'' dedi. ''Doları boş ver Tapo, bize ava hazırladı, haydi içelim ve neşelenelim.'' Köyün bakire hostesine Tapo diyorlardı. Bu durumda şefin kızı Taloa hostesimizdi. ''Taro'muz iyidir, haydi yiyelim. Ağaçta meyve var. Bırak günler geçsin, niye üzülelim ki? Daha gelecek milyonlarca gün var.'' Ekmek ağacı meyvesi güneşte sapsarı, Taloa'nın elbisesi ise kumaş ağacından yapılma. Güzel evimiz sadece yapım işçiliğine mal oldu, üstelik kapısında kilit de yok. Bu güney adalarında günler işte böyle geçerken biz kuzeyde hayatın asgari ihtiyaçları için çabalayıp dururuz. Yemek istediklerinde adalıların sadece elini uzatıp doğanın onlar için sunduklarını alması yeterliydi. Diyelim ki muz ağacı ektiler. Ardından yapmaları gereken tek şey ağaçların çok fazla büyüyüp her tarafı kaplamasını engellemek. Ülkelerini sevmeleri ve de beyaz adamın girdabına kapılmaktan korkmaları için her tür gerekçeleri var. Çünkü bir kere sabana bağlanacak olurlarsa hayatları bir şiir olmaktan çıkacak. Kaini köyünün şefi uzun boylu ve ağırbaşlı bir Tonga erkeğiydi ve ona ancak bir tercüman ve sözcü aracılığıyla ulaşılabiliyordu. Benim seyahatimin amacını sorması onun için çok doğal bir şeydi. Samoa adasına demirlememin nedeni sadece yakışıklı erkeklerini ve güzel kadınlarını görmek diye yanıtlarken ben de son derece samimiydim. Bir süre düşündükten sonra şef, ''Kaptan, bu kadarcık bir şeyi görmek için çok uzun yoldan gelmiş.'' dedi. ''Öyleyse Tapo kaptana daha yakın oturmalı.'' diye ekledi. İngilizce ''yes'' yani ''evet'' demeyi daha yeni öğrenen Taloa ''yak'' diye yanıtladı ve de söz dinleyip birazcık daha yaklaştı. Herkes daire şeklinde yerdeki minderlerde oturuyordu. Şefin etkili ve güzel sözlerine ve de ifadesinin sadeliğine hayran kaldım. Kesinlikle gösteriş meraklısı değildi. Büyük bir bilgin veya devlet adamı sanabilirdiniz. Tüm seyahatim boyunca rastladığım en alçak gönüllü insandı. Bir tür Mayıs kraliçesi olan Taloa ve diğer Tapo kızlarına gelince şunu söylemeliyim ki bu misafirperver insanların töre ve adetlerini bir an önce öğrenip misafiri onurlandırmak için gösterilen aşırı ilgiyi yanlış anlamamakta fayda var. Adalardaki tüm seyahatlerim boyunca şansım yaver gitti ve yerlilerin faziletine olan inancımı sarsacak en ufak bir şeyle karşılaşmadım. Geleneksel olmayan biri için bu aşırı titiz Samoa adetleri biraz zor gelebilir. Mesela ava içerken kabın bir kısmını önce omuzumdan aşağı döküp ya da döküyormuş gibi yapıp tanrılar içsin dedikten sonra hepsini birden içmem ve daha sonra bu Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış kap boşaldığında bizim yaptığımız gibi kibarca geri vermek yerine minderlerin üzerinden kibarca tapoya fırlatmam gerektiğini öğrendim. Adalardayken yaptığım en kötü hata biraz düzgünce bir yol gördüğümde ihtiyar bir atla köyün içinden süratli geçmeye kalkışmamdı. Çok geçmeden şefin yardımcısının kızgın bir sesle bana seslendiğini duyunca hemen durdum. Neyi ihlal ettiğimi bilmememe rağmen başımın dertte olduğunu hissedip o durumda en doğru şey olan özür dileme hareketleri yaptım. Tercümanım gelip durumu düzeltinceye kadar epey bir laflar döküldü. Şef yardımcısının bana seslenişini serbest çevirecek olursak şöyleydi. ''Selam çılgın attaki adam. Sen bilmek yok mu babalarımızın köyünden bu şekilde atla geçmek kurallara aykırı?'' Elimden geldiğince özür dilemeye çalıştım ve attan inip uşağım gibi atı başlığından çekmeyi önerdim. Tercümanımın dediğine göre bu da çok yanlış bir hareketmiş. Bu durumda yeniden bağışlanmak için yalvardım. Aslında bu nedenle bir şefin önüne çıkmam gerekiyormuş. Ama tercümanım işi şakaya vurup benim de bir tür şef olduğumu ve böylesi önemli bir görevden alıkoyulmamam gerektiğini söyledi. Ben ise kendi adıma sadece yabancı olduğumu ama bu mazeretime rağmen yine de kızartılmayı hak ettiğimi söyledim. Böyle deyince şef dişlerini gösterip memnun olmuş gibi göründü ve devam etmeme izin verdi. Kaini'deki Tongalıların şefi ve ailesi iadeyi ziyarete gelip bana hediye olarak meyve ve tapa kumaşı getirdi. Prenses Talova saçım için bir şişe Hindistan cevizi yağı getirdi. Başkası olsa bunun için geç kalındığını düşünebilirdi. Spreyde onları şefin beni ağırladığı gibi krallara layık konuk etmem mümkün değildi. Onun sunduğu yemekler meyve, tavuk, balık ve et olarak kızarmış domuz çevirme olmak üzere doğadaki tüm yiyecekleri içeriyordu. Ben ise onların önüne ancak haşlanmış, tuzlanmış domuz ve elimde bolca bulunan tuzlu biftek koyabildim. Akşam olduğunda da onları şehirdeki yeni eğlence parkına, tiyatro anlamına gelen ke dedikleri sallanan atlı karıncalara götürdüm. Ne var ki şovun sahipleri memlekettim demeye utandığım sert yumruklu iki adam neredeyse daha ilk turda onları sepetlemeye kalkışınca onlar da adet yerini bulsun diye atların kuyruğunu koparttılar. Doğrusu Tongalı dostlarımdan pek gururlandığımı söyleyemem. Üstelik hepsinden daha değerli toplu olan şef dahi elinde esaslı bir sopa taşıyordu. Tiyatroya gelince sahiplerinin açgözlülüğü sonucu rağbet görmemeye başladı ve de üç büyük gücün temsilcileri kanun uygulamak adına etkin bir yabancı politikayı benimseyerek giriş ücretine %25 vergi koydular. Bu da yasama reformuna büyük bir darbe olarak görüldü. Yerlilerin spreye gelme tarzı Pruva'dan kolayca tırmanarak güverteye çıkmak, karaya gidecekleri zaman ise pupadan atlayıp yüzmek idi. Hiçbir şey bundan daha güzel, daha basit olamaz. Alçak gönüllü yerliler dut ağacı kabuğundan yapılma lava lava adlı bir tür mayo giyiyordu. Üstelik spreye en ufak bir hasar vermediler. Yaz ülkesi Samoa'da onların gelip gidişleri günlük mutlu bir olaydı. Bir gün Papauta Koleji'nin öğretmenleri Bayan Schultze ve Bayan Moore 97 genç bayan öğrencisiyle birlikte tekneye geldi. Hepsi de beyaz giyinmiş ve kırmızı bir gül taşıyordu. Üstelik de soğuk iklim tarzında sandal ve kanolarla geliyorlardı. Böylesi neşeli bir kızlar grubu daha yoktur herhalde. Güverteye çıkar çıkmaz öğretmenlerinden birinin talimatı üzerine daha önce hiç duymadığım The Watch on the Rhine şarkısını söylediler ve hepsi birden "Haydi şimdi demiri çekip yelken açalım" dedi. Ama benim Samoa'dan bu kadar çabuk ayrılmaya hiç niyetim yoktu. Spreyden ayrılırken bu genç kadınların her biri eline bir palmiye dalı, kürek ya da ne bulursa alıp kendi kanolarını kendileri çekti. Hepsi yüzme biliyordu ve eminim ki eğer üzerlerindeki bayramlık elbiseler olmasaydı yüzerek giderlerdi. Apia'da kaldığım süre içerisinde çoğu zaman Spre'ye doğru gelen bir yolcunun kanosunu, yanında yüzen genç bir kadının çektiğini görmek gayet normaldi. Eski bir Aethon'lu olan Bay Trude da bu şekilde beni görmeye geldi ve acaba kral hiç bu şekilde taşınmış mıdır diye seslendi. Ardından davranışını sözlerine uydurmak istercesine genç bayana, kıyıdan izleyen yerliler kıskançlıktan sesleninceye kadar bir yığın gümüş para verdi. Ufak bir kütükten oyma kendi kanon, bir gün ben üzerindeyken alabora olduğunda, daha nefesimi toparlamaya bile fırsat kalmadan bir grup açık tenli yüzücü tarafından istila edildi. Ben kanonun dibine çökmüş, daha ne yapacaklar acaba diye düşünürken, onlar kanoyu çekerek Spray'in etrafında döndürdü. Ne var ki bu durumda onlar iki yanımda üçer kişi olmak üzere altı kişilerdi ve benim yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bu perilerden birinin diğerlerinden daha fazla eğlenen genç bir İngiliz kızı olduğunu hatırlıyorum. 12. ayrımın sonu. Sayfa 120.